Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12'de 1401, Hicri Gameri 9, Cemalüsani 1444 ve Miladi Takvimle 2 Ocak 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarını ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Süleymani Mektebi'nde ve Münafıklar Amerika Destekli Terör Örgütü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysen Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Şehit Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümü anma merasimleri başladı. İslam İnkılabı rehberi Şehit General Süleymani direniş cephesini canlandırdı açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Abdullah Yan, Batı ve Amerika Şehit Süleymani'nin şehadetinin takip edilmesini engelliyorlar dedi. Mahmut Abdurrahman Hudayi, teröristler Şehit Süleyman'ın adı duymaktan bile korkuyorlar açıklamasında bulundu. Ve Bahreyn Şiaları liderinin İran'daki temsilcisi Şehit Süleyman'ı El Mühendis ve Nemr'in yolu devam ediyor dedi. Şimdi haberler.
Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü anma merasimi Kerman şehrinde halkın geniş katılımıyla başladı. 3 Ocak 2022 İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Hac Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümüdür. Korgeneral Hac Kasım Süleymani, Irak Haçlı Şabi Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve beraberindeki silah arkadaşları 3 Ocak 2020'de Amerikan saldırgan ve terörist güçlerinin Irak'ın başkentinde Bağdat Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında şehit olmuşlardı. Korgeneral Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü anma törenleri İran'ın çeşitli kentleri ve aralarında Türkiye, Lübnan, Suriye ve Irak'ın da bulunduğu birçok komşu ülkede yapılıyor. İran Pres Haber Ajansı'nın haberine göre dün pazar gününden bu yana halk Kerman'daki Şehit Süleymani'nin mezarına doğru akın etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Şehit General Süleyman'ın direniş cephesini canlandırdığını belirtti.
İslam İnkılabı rehberi direnişin toplamı, kendini İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliği ve İslam aleminin kolu kanadı olarak görüyor. Bu hareket bu istikamette devam edecektir dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün öğle saatlerinde General Süleymaniye Alma Komitesi üyeleri ve bu büyük şehidin ailesiyle yaptığı görüşmede direniş cephesine yeni bir ruhun aşılanmasını, bu şehidin çok belirgin ve temel bir başarısı olduğunu belirterek, General Süleymani, Siyonist rejime, Amerika ve diğer emperyalist ülkelerin etkisine karşı bu kalıcı ve büyüyen olguyu korudu, donattı ve yeniden canlandırdı dedi. Seyyid Hasan Nasrullah'ın General Süleyman'ın emsalsiz bir insan olarak mücadelesine dair tanıklığına değinen İslam İnkılabı rehberi, General Süleyman'ın direnişi canlandırmadaki çalışmalarının önemini anlamak için bu türlü ifadelere bakılması gerektiğini de vurguladı. Filistinlilerin Siyonistlerle yüzleşmede kaydettiği ilerlemeye ve Irak, Suriye ve Yemen'deki direnişin kazanımlarına işaret eden İslam İnkılabı rehberi, sözlerinin devamında General Süleyman'ın kutsal savunma yıllarında tecrübelerini ve yol arkadaşlarının tavsiyelerini kullanarak bölge ülkelerinin iç imkanlarına güvenerek direnişi güçlendirdi dedi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Şehit Süleymani konulu kültürel üretimler sergisini ziyaret etti. Dün Şehit Süleymani'nin ailesiyle yapılan görüşme çerçevesinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Şehit Süleymani konulu kültür ve sanat eserlerinin sergilendiği sergiyi ziyaret etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Şehit Kor General Kasım Süleyman'ın hukuki dosyasının takip süreci önünde engel oluşturmaya çalışıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pazar günü İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun eski komutanı Hacı Kasım Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle katıldığı bir televizyon görüşmesinde direniş komutanlarının terör edilmesinde rolü olan 60 Amerikalı'nın ismi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun listesindedir dedi. Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında ileriyi düşünerek öngörülü olmak Şehit Süleyman'ın özelliklerinden olduğunu beyan ederek Şehit Süleyman'ı bir tek savaş meydanında değil onun diplomasi aranasında da olması kim ülkeler tarafından talep ediliyordu.
İran'ın batısında yer alan Kürdistan ilinin Bane kentinin Cuma imamı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin ismini duymaktan bile düşmanların korktuklarını ifade etti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mamusta Abdurrahman Hudayi, Şehit Süleymani'nin örnek alınması gelecek nesli düşmanların yumuşak komploları karşısında koruyacağını işaretle, Şehit Süleymani kendi hayatında diğer insanlarla davranışı sonsuz kemale sahip mütevazi bir biçimdeydi. Ancak İslam düşmanlarına karşı savaş meydanında teröristlerin bu şehidin adını bile duymaktan korktukları noktaya kadar çok azimli ve cesur bir komutandı diye kaydetti. Bane kentinin Cuma imamı ayrıca şunları söyledi. Bölgede IŞİD ve terörizm ile mücadelede Şehit Süleymani her daim Müslümanların ve milletlerin huzurunun sağlanması peşindeydi ve hiçbir zaman etnik ve mezhebi meseleleri kendi işlerine katmazdı ve bu özelliği bu aziz şehidin sevgisinin tüm bölge milletlerinin ve hatta dünyanın gönüllerinde ebediyen kalmasına sebep olmuştur.
Bahreyn Şiileri liderinin İran'daki temsilcisi Şeyh Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve Şeyh Bakır el-Nemr'in yolunun devamına vurgu yaptı. Şeyh Abdullah el-Dagak pazar günü İrna Haber Ajansı'nın sahipliğinde Kum İlmiye Havzası'nın hocaları ve direniş ekseni alimlerinin de bulunduğu Şehit Kor General Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve Ayetullah Bakır el-Nemr'in şehadet yıldönümü ile ilgili düzenlenen basın toplantısında bu üç şehidin direniş, güç, dürüstlük ve zulme karşıtlığının sembolü olduklarını ifade etti. Şehit Ayetullah Nemr'in Bahreyn üzerinde büyük bir taassubu olduğunu söyleyen Şeyh El-Dagak onu Bahreyn şehidi olarak nitelendirdi ki Suudi ordusunun Bahreyn'de bulunması ardından halkı barışçıl bir gösteriye yönlendirme sorumluluğunu üstlendi ve sonunda bu yolda şehit edildiğini belirtti. Şeyh Abdullah El-Dagak'ın belirttiğine göre Siyonist rejimle ittifak içinde olup ilişki kuran tüm ülkelerin sisteminin sonu çöküştür ki bunun en bariz örneği İran'daki Şah rejimiydi.
Irak Haçlı Şabi Teşkilatı'nın liderlerinden biri Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadetini İslam dünyasının büyük dönüm noktası olarak değerlendirdi. El Kadir Haber kanalının raporuna göre Yasir Hüseyin El İsavi dün pazar günü Şehit Süleymani ve silah arkadaşlarının şehadet yıl dönümü eşiğinde Şehit Haç Kasım bizim açımızdan Irak vatandaşıydı ve bunu bu ülkeyi savunmada kanıtlamıştır dedi. El İsavi sözlerinin devamında zafer komutanlarının terörü önceden planlanmış bir plana göre gerçekleştiğini söyleyerek Şehit Süleymani ve El Mühendis Irak'taki Amerikan komplolarını etkisiz hale getirme ve engellemede direniş ekseninin zirvesinde olduklarına vurgu yaptı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı düşmanın siyasi operasyonlarla planlarını ilerlettiğini söyledi. Bir haber ajansının bildirdiğine göre Muhammed İslami Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'yi anma merasiminde şunları söyledi. Düşman yaptırımlar ve yetkileri geri almak gibi ağır siyasi ve medya operasyonlarıyla planını ilerletiyor. Aziz Şehit Süleymani, mümin, Allah'ı seven, anlayışlı, öncü, Allah'a inanan ve her zaman diri ve sahnede olan bir insandı. Düşman yaptırımlar ve yetkiden yoksun bırakma gibi ağır siyasi ve medya operasyonları ve engelleyiciliklerle ülkeyi teslimiyetin sınırına kadar zorlar ve ağır bir güç gösterisi ve ilk iki bileşenin birleşimi ile planını uygular.
Lübnan Hizbullah'ından bilgi sahibi bir kaynak, Siyonist ve Arap medyasında bu harekatın genel sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın fiziksel durumu hakkında ortaya atılan söylentileri yalanladı. İsminin belirlenmesini istemeyen söz konusu kaynak, pazar gecesi İrna Haber Ajansı'nın Beyrut'taki ofisi ile yaptığı röportajda şunlar söyledi. Seyit Hasan Nasrullah'ın sağlığı mükemmel ve grip virüsüne yakalandıktan sonra tedavi görüyor. Bu kaynak Nasrullah'ın grip ve sesindeki bazı sorunlar nedeniyle konuşma yapmasının zor olduğunu vurgulayarak Hizbullah Genel Sekreterinin Cuma akşamı yapacağı konuşmanın iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Aynı kaynağa göre Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve silah arkadaşlarının şehadetinin 3. yıl dönümünde salı günü yerel saatle 18'de bir konuşma yapacak dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun füze sistemleri ve deniz kuvvetlerinin yüzer birimleri Kadir füzeleriyle denizdeki suüstü hedeflerini imha ettiler. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zülfikar 1401 ortak askeri tatbikatının ana etabının devamında kar ve deniz kuvvetlerine ait suüstü yüzer sistemler ile birlikler Kadir füzeleriyle denizdeki suüstü hedeflerini roket atarak isabetli bir şekilde vurmayı başardı. İran uzun menzilli Kadir füzesi 300 kilometre mesafedeki derin sulardaki sabit ve hareketli hedefleri hedef alıp yok edebiliyor. Ayrıca Velayet 5'in mobil füze sistemi Kadir füzelerini ateşleyerek deniz hedeflerini imha edebildi. 200 ile 300 kilometre menzile sahip kıyıdan denize mobil bir sistem olan Velayet 5 sistemi ilk kez Zülfikar 1401 tatbikatında operasyonel olarak kullanıldı. Bu operasyonun bir diğer bölümünde Elvend Muhrip'inden karadan karaya füzeler atıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Partisi'nin bir üyesi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını yasal olarak nitelendirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayı olacak. Türkiye Anayasası'nda yapılan değişikliklere değinen Özlem Zengin, anayasaya göre Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini ve itirazı yer olmadığını söyledi. Erdoğan'ın parti üyesi onun yeniden aday olma ihtimalinden şüphemiz yok dedi.
Bültenimize yine Türkiye gelişmeleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de yapılan son ankete göre iktidar partisi lideri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda rakiplerini yenilecek. Mars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesfol araştırma şirketi Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın rekabeti kaybedeceğini bildirdi. Metropol araştırma şirketinin öngörülerine göre bu dört kişiden biri İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Başkanı Meral Akşener ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş muhtemelen ikinci turda Erdoğan'ın rakipleri olacak. Bu anket sonucunun gerçekleşmesi halinde Erdoğan ikinci turda toplam %38 oy alarak ikinci turda İmamoğlu'na yenilmiş olacak. İktidar Partisi'nin adayı Kılıçdaroğlu karşısında 40-45 sonucuyla kaybedecek.
Özel operasyonlar sırasında terör eyleminden şüpheli 30'u aşkın kişi Türkiye'nin güneyindeki Hatay ilinde tutuklandı. Muhabirimizin Sputnik'ten naklen aktardığı habere göre Türkiye polisi pazar günü Hatay ilinde PKK terör örgütüne üye 16 kişiyi tutukladı. Buna ilaveten aynı ilde IŞİD terör örgütüne üye olan 17 zanlı da polis tarafından tutuklandı. Polis yaptığı aramalarda bu kişilere ait silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Türkiye, Suriye'ye geri gönderilen mültecilerin sayısının 538 bin kişi olduğunu açıkladı. Şafak Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye dün bir rapor yayınlayarak 2018 yılında 1.928.947 mültecinin Türkiye'ye girişi yasaklandı ki bu sayıdan 538.654 mülteci Suriyelilerden oluşuyordu. Rapora göre güvenlik güçleri 278.313 mülteci gözaltına almışlardı. Bu sayıdan 48.165'i kadınlardan oluşuyor. Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre 3.577.417 Suriyeli mülteci bu ülkede yaşıyor. Bazı Türk yerel makamlarının Suriyeli mültecilere yönelik davranışları insani yardım kuruluşları tarafından defalarca eleştirildi.
Suriye hava savunması pazartesi sabahı Şam semalarında birkaç düşman hedefini imha etmeyi başardı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu askeri kaynak Sana Haber Ajansı'na şunları söyledi. Pazartesi günü saat 02 sularında Siyonist rejim Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan Şam Uluslararası Havaalanı ve çevresini hedef alan çok sayıda roket atarak hava saldırısı başlattı. Bu saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şam Uluslararası Hava Limanı'nda Şam Uluslararası Havalimanı da hizmet dışı bırakıldı. İsrail'in bu hava saldırıları Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler'e defalarca bu saldırıları kınayan ve durmalarını isteyen bir mektup gönderdiği bir sırada gerçekleşti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Sığınma Bakanlığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne bağlı güçlerin Ermenistan'da tatbikat düzenlediklerini duyurdu. Mars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Savunma Bakanlığı dün yayınladığı bildiride Ermenistan'da düzenlenecek kolektif güvenlik antlaşması örgütüne bağlı barışı koruma güçlerinin ortak tatbikatına ülke kara kuvvetlerinin katılacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı bu bildiride detaylara değinmedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Zülfikar 1401 tatbikatında İran caydırıcılık gücünün sergilenmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun yıllık programına dayalı olarak ülkenin güneydoğu bölgesinde Hint Okyanusu'na açılan Makran sahilinde geniş çaplı Zülfikar 1400 Karadeniz ve Hava Tatbikatı başladı. Ülkelerin savunma kabiliyetini gösteren tatbikatlar genellikle yıllık, dönemsel veya gerekli zamanlarda ve acil durumlarda yapılır. İran ordusunun Umman Denizi'nin kuyruğu sayılan Hint Okyanusu'na açılan Makran sahilinde gerçekleştirdiği bir dizi Zülfikar ortak tatbikatı, ülkenin güneyindeki deniz sınırlarının güvenliğini sağlamlaştırmakla beraber İran'ın Umman Denizi'nden okyanuslara uzanan stratejik derinliğini de artırmış durumda. Zülfikar 1401 ortak tatbikatta önceki günlerden itibaren tatbikatın genel alanında hazır bulunan piyade, zırhlı, mekanize güçler, savunma sistemleri, deniz ve su üstü ve su altı araçları. Geçen cuma sabahı ana operasyonlarına başladılar. Bu tatbikat ve içindeki girişimler yıllık ve takvim tatbikatları çerçevesinde olup, eğitim ve muharebe hazırlığının güçlendirilmesi, ayrıca bölgenin güvenliğini artırmak için bazı operasyonel ve bilgilendirme planlarının uygulanması doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu tatbikatta dikkat çeken noktalardan biri de savunma sanayi ve İran'ın bilgi tabanlı şirketleri ve bilimsel alan seçkinleri ve elitlerinin işbirliğiyle tasarlanıp üretilen ve orduda kullanılan yerli ve milli teçhizat ve silahların kullanılmasıdır. Bu bağlamda her sene optimize edilmiş ekipmanlar da bu tatbikatlarda kullanılmaktadır. Zülfikar 1401 askeri tatbikatının komutanı Amiral Habibullah Seyyari, İran'a yönelik silah ambargolarını yerel silah ve teçhizatla etkisiz hale getirmek ve nihayet İran İslam Cumhuriyeti'nin otoritesini göstermek bu tatbikatın mesajlarından biridir açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz yıllarda İran ordusu yaptırımlara rağmen farklı yerlerde onlarca tatbikat gerçekleştirdi ve bu tatbikatlar muharebe gücünün artırılması, caydırıcılığın geliştirilmesi ve tehditlerin ortadan kaldırılmasında önemli sonuçlar verdi. Su üstü ve su altı araçları, füzeler, keşif, muharebe ve kamikaze insansız hava araçları, savaş uçakları, tanklar dahil İran yapımı yerli ve milli silah ve teçhizatın denenmesi farklı yerlerde çoklu tehdide uygun mücadele yöntemlerinin tatbik edilmesinin gündeme alındığını gösteriyor. İran Silahlı Kuvvetleri ve tatbikatlardan istifade etmiş ve İran'ın askeri gücünü artırmıştır. Bugün İran ordusunun stratejik donanması açık denizlerde bulunmakta ve Aden Körfezi'ndeki korsanlık olgusuna karşı iletişim hatlarının güvenliği sağlanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti bayrağı, İslam Cumhuriyeti'nin otoritesini gösteren donanma muhlifleri tarafından Kızıldeniz, Akdeniz, Güney Çin Denizi, Hint Okyanusu, Güney ve Kuzey Atlantik Okyanuslarında dalgalanmış durumdadır. İran'ın milli çıkarları ise bu bağlamda korunmaya çalışılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti aynı zamanda füze ve İHA üretiminde en büyük ülkelerden biridir ve yerli bilgi ve milli kapasiteleri kullanarak Batı Asya bölgesindeki en iyi füze ve İHA gücüne sahiptir. Amerika Global Free Power Araştırma Merkezi'ne göre dünyanın askeri güçleri listesinde İran dünyadaki 14. askeri güce sahip bulunuyor. Bölge ve bölge dışı ülkelerin ise İran Silahlı Kuvvetlerinin tatbikatlarını her zaman takip ettikleri ve meydanlarında analiz ettikleri aşikardır. Örneğin Associated Press ve Deutsche Welle geçen yıl İran ordusunun dış tehditler ve olası herhangi bir saldırıyla başa çıkmaya hazır olma durumunu geliştirmek amacıyla Zülfikar 1400 ortak tatbikatını düzenlediğini vurguladı. Siyonist rejimin Kanal 12 TV'si de bu tatbikatı İsrail'e bariz bir mesaj gönderme girişimi olarak değerlendirdi. Tatbikatların yapılmasına ilişkin bir diğer önemli nokta da İran İslam Cumhuriyeti açısından güvenliğin bölge ülkeleri arasında ancak güç birliği ve genel birliğe dayanılarak gerçekleştirilebileceğidir. Buna göre Batı Asya'da yabancıların varlığı bölgenin güvenlik ve istikrarına yardımcı olmayacağı da vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda İran, Fars Körfezi kıyı ülkeler dahil komşularıyla işbirliğini her zaman dış politikasında temel ilke haline getirmiştir. Amiral Seyyari de bu konuda şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun büyük tatbikattan bölge ülkelerine mesajı, bölgede barışı tesis etmek için hep birlikte çalışmak ilkesinden kaynaklanan mevcut kapasitelerin bir hatırlatıcısıdır. Çünkü tarih, bölge dışı ülkelerin tacizkar ve güvensiz aktörler olduklarını ve Batı Asya bölgesine güvensizlik, savaş ve işgalden başka bir şey getirmediklerini kanıtlamıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Korgeneral Kasım Süleymani suikastinin uluslararası kurumlarda kayıt altına alınma çalışmaları etrafında. General Kasım Süleymani şehadeti ve suikasti dosyasının uluslararası ve hukuku takibi özel komitesi başkanı Abbas Aleket Hodai, Şehit Süleymani ve yol arkadaşlarına yönelik suikast ve terör olayı Amerika'nın uluslararası ihlali ve suçu olarak uluslararası mercilerde kayıt altına alındı dedi. General Kasım Süleymani şehadeti ve suikasti dosyasının uluslararası ve hukuki takibi özel komitesi başkanı Abbas Aleket Hodai sözlerine şunları ekledi. Amerika, Kasım Süleymani suikastiyle tüm uluslararası yükümlülükleri çiğnedi ve ihlal etti. Amerikalıların işlediği suçlar uluslararası bir suçtu. Amerikalılar büyük bir ihlal yaptı. İranlı yetkili sözlerine şunları ekledi. Bu suikastin ardından Dışişleri Bakanlığı ve yargı erki dahil farklı organlarımız ve hakimlerimiz bu konunun takibini yaptılar. Bu işi bir sonuca bağlamak istediler. 3 Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Amerikan insansız hava araçlarının düzenlediği bir saldırı ile suç ve yasa dışı bir eylemde bulunan Amerikan ordusu, İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Haç Kasım Süleymani, Irak Halk Seferberlik Güçlerinin yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve yol arkadaşlarını Bağdat havaalanında şehit düşürdü. Trump'ın bu suç eyleminin bahanesi General Süleymani'nin Irak'a Amerikalılara ve onların üstlerine saldırı planlamak amacıyla girdiği ve Amerikan hava saldırısının da önleyici bir tedbir olduğu iddiasıdır. Bu konu üst düzey Amerikalı yetkililer tarafından bile reddedilirken aslında çok sayıda delil ve üst düzey Amerikalı yetkililerin açıklamaları Washington'un bu konuda aylar önce karar verdiğini ve bu canice planı uygulamak için doğru zamanı gözlemlediğini gösteriyor.
Amerikan NBC haber kanalı 13 Ocak 2020'de Trump'ın Haziran 2019'da yani 7 ay önce General Süleymani suikastı için şartlı emir verdiğini bildirdi. Trump'ın askeri ve güvenlik danışmanlarının bakış açısından İran ve Irak'ın iki kilit komutanı olarak IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir rol oynayan ve aynı zamanda IŞİD'e karşı savaşta kilit rolü oynayıp Amerika'nın bölgeye yönelik komplolarını da suya düşüren General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta eş zamanlı varlığını ciddi bir fırsat oldu. Amerika'nın Batı Asya'daki hedeflerini gerçekleştirmesinin önünde ciddi engeller sayılan bu iki komutanın bir arada olması kaçırılmaması gereken bir fırsattı ve böylece Amerikalılar onlara korkakça saldırarak büyük bir suç işlediler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12'de 1401, Hicri Kameri 9 Cemadüstani 1444, ve miladi 2 Ocak 2023 Pazartesi. İki yıl önce bugün Hicri Şamsi 12'de 1399'da Fakih, Kur'an müfessiri ve Kum Din İlmiye Havzası hocalarından Muhammed Taki Mesbah Yezdi vefat etti. 1979 İran İslam İnkılabı'nın zafer kazanmasından sonra üniversite ile dini havza arasındaki işbirliği bürosunun kurulmasında ve din havzasının altyapısının yeniden yapılması konusunda etkin rol oynadı. Bağırol Ulum Bilimsel Anlaştırma Vakfı'nı ve ardından Kum'da İmam Hümeyni Araştırma Enstitüsü'nü kurdu. Rezevi Bilgiren Meclisi'nde Horasan İyaleti Halkı'nın temsilcisi, Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi'nin üyeliği, Kum Din Havzası'na bağlı Hocalar Topluluğu üyeliği, Dünya Ehl-i Beyt Yüksek Konseyi'nin eski başkanıydı. Dünya Ehl-i Beyt Meclisi ve Kum Dini Havza hocalarına ders vermek inkılaptan sonraki diğer faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bu önde gelen din aliminin eserleri arasında 9 ciltlik Kur'an dersleri, ayrıca 2 ciltlik felsefe derslerine değinebiliriz. ...85 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12'de 1316'da İranlı ünlü şair Pervin Etesami'nin edip ve yazar babası Yusuf Etesami vefat etti. Hicri Şems'i 1253'te dünyaya gelen Etesamul Mülk lakabıyla tanınan Yusuf Etesami İran'ın önde gelen çağdaş yazarları ve mütercimlerinden idi. ...81 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12'de 1320'de önde gelen fakih Ayetullah Feyyaz Zincani vefat etti. İlk başlarda müştehit babası Ahund Molla Muhammed nezdinde dini ilimleri öğrenen Ayetullah Feyyaz Zincani Tahran'da Mirza Ebul Hasan Celve ve Mirza Muhammed Hasan Aşşiyani'den hikmet, usul ve kelam gibi dini ilimleri öğrendi. Vakli ve nakli ilimlerde büyük maharet kazandı. Hicri Şems'i 1287'de ömrünün sonuna kadar yani 30 yıl boyunca Zencan kentinde yaşadı ve kendi döneminin önde gelen taklit mercisi oldu. ...745 yıl önce bugün Hicri Kameri 9. Madyusani 699'da Hicri Kameri 7. yüzyılın şair ve muhaddisi olan İbni Fere Eşbili vefat etti. ...7 yıl önce bugün 2 Ocak 2016'da Şii alim Şeyh Nemr Bagır el-Nemr Suudi rejimince idam edildi. Arabistanlı Şii fakih olan Nemr 21 Haziran 1959'da Arabistan'ın doğusundaki El-Avamiye kentinde dünyaya geldi. ...157 yıl önce bugün 2 Ocak 1866'da Avustralyalı şair ve araştırmacı Gilbert Murray dünyaya geldi. 11 yaşında İngiltere'ye giden Murray, Yunan kültürü ve edebiyatı dalında ders vermeye başladı. Bu Yunan kültürü ve edebiyatı konusunda da geniş araştırmalarda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
AKP'li Özlem Zengi'den seçim takvimi açıklaması, 14 Mayıs muhtemel.
Karar,
CHP'den Erdoğan'ın hayat pahalı açıklamasına tepki, millete verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı.
Yeni Asya,
yoksulluk artacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay, 31 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde iktidar oylarına da zam başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Başkentten genel görünüm şu: 2022 asgari ücretten EYT pek çok kesim için kesenin ağzının açıldığı bir yıl olarak bitiyor. 2023 hemen her şeye zam beklentisinin yükseldiği bir yıl olarak başlıyor. Bu iki çakışmadan 2023 ortasına doğru öne çıkan ne olacak? Maaşa zam rahatlaması mı, her şeye zam kazıkları mı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Özellikle son bir yıl içinde rakamların içi o kadar boşaltıldı ki ne ifade ettiği hemen anlaşılmıyor. Örneğin pek çok kişi bir ürünün fiyatını şöyle soruyor: kaç para oldu? Zam geldiği kesin de ne kadar geldiğini merak ediyorlar. İktidar 2023'te cebe girenle cepten çıkan dengesini iyi kurup algıyı kendi lehine yönetmeyi hedefliyor. Son Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de 2023 trafiğinin konuşulduğunu öngörmek zor değil. Saraya giden bilgilere göre asgari ücrete yapılan zam, emeklilikte yaşa takılanların önemli bir bölümünün beklentisinin gerçekleşmesi, emekliye ve memura da beklentiye yakın zam yapılması AKP'nin oylarını %10 artırdı. Deyiş yerinde ise iktidar halkın da kendi oylarına %10 zam yaptığını düşünüyor. Altını çizelim, anketlere olağanüstü önem veren sarayın ciddi ciddi bu öngörüye göre 2023 hesabı yaptığı konuşuluyor. Bütün mesele temel tüketim maddelerinin ve barınma giderlerinin bu zamları eritmemesi. Eritse bile bunun seçimden sonra olması. Alınan %10 ek oy kısa sürede erimeye yüz tutarsa, böyle bir durumda saray şu çağrı yaparsa şaşmamak gerekir. İlle de parlamenter sistem diyorsunuz. Gelin seçimden sonra milleti oyalamayalım. Seçimden önce yapalım. Herkese çağrımdır. Bu seçeneği sarayın önüne koyanların iktidar yine biziz cümlesini nakarat olarak kullanacağı anlaşılıyor. Bütün bunlardan istenen sonuç çıkmazsa, saraya senaryo götürenlerin şöyle bir bilgi notu da hazırladığı konuşuluyor. Cumhuriyet'in 10. yılında yapılanlardan biri genel af olmuş. Kimi suçlar tümüyle affedilmiş, kimilerinde indirime gidilmiş. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hemen her iktidar döneminde başvurulan bu yol, 100. yıl çerçevesinde yeniden gündeme gelirse şaşmamak gerekir. Yukarıda sıraladığımız çoktan seçmeli senaryolar her türlü ekleme çıkarmaya da uygun. Yeter ki oy getireceğine dair saraya güvence verilsin. Sarayda bunlar olurken elbette masanın etrafındakiler de sehpalarla uğraşmayacak. 5 Ocak'taki buluşmaya giderken gündemdeki senaryoları yeni yılın ilk yazısına saklayalım.
Osman Sert 31 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde ekonomik adaletsizliğin zoraki çözümleri başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kendi içinde çelişkili bir ifade. Emeklilik zaten yaşla ilgili bir hadise. Belli bir yaşa gelmeden emekli olamaması işin doğasında var. Süleyman Demirel gibi kişisel iktidara ve seçim hesapları için kimi zaman ekonomik rasyonaliteyi, kimi zaman demokratik değerleri, kimi zaman kişisel hukukları göz ardı edebilen bir siyasi figürün toplumdaki adalet duygusunu da zedeleyerek attığı bir adım üzerinden bir kavga gidiyordu uzun zamandır diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Aslında 40 akıllı kuyudan bir taşı çıkarmaya çalışıyordu demek daha doğru. O taşın oradan çıkması gerekiyor muydu? Orası da ayrı mesele. Meselenin ekonomik yükü ve maliyeti bilenler bilir, benim adetim değildir. Erbabının tartışması gereken hadise. Onlar da zaten uzun zamandır bunun hem mali yükünün hem de geleceğe dair piyasalarda sebep olabileceği bozulmaların üzerine fikirlerini serdediyorlardı. Tabii beraberinde linç üzere linç yemek bahasına. İşin toplumsal boyutuna gelince, EYT kavramı ve çevresinde üretilen mobilizasyon bir yanda demokratik toplumlarda olması gereken bir çıkar uğruna insanların bir araya gelebilme, dertlerini gündemleştirebilme özgürlüğünün ve yeteneğinin yansıması, diğer yanda da paranın birleştirici gücünün. Burada hemen gündeme getirilen meselenin para değil bir hak ve hukuk mücadelesi oldu. El hak doğru. Tabii Türkiye'de ihlal ve gasp edilen birçok hak konusunda toplumun duyarsızlık kat sayısının yüksekliğini ve bunu engelleme çabasının hiçbir zaman EYT'nin yakınından bile geçmediğini hesaba katmazsak. Nihayetinde yetenekliler bir dernek kurdu ve örgütlendi. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği neden kurulduklarını şöyle açıklıyor. Bu soruna çare bulunması için bir araya gelen sayıları 200 binleri aşan emeklilikte yaşa takılanlar grubu işte bu amaç için bir araya gelmiş. Farklı şehirlerden birbirini hiç tanımayan insanların oluşturduğu dev gibi büyüyen bir ailedir. Kısaca EYT olarak anılan grubun genel amacı gasp edilen emeklilik hakkını geri almaktır. Gasp edilen hak daha önce haksız ve irrasyonel bir ekonomi anlayışıyla erken emekli olanlara verilen bu adil olmayan hakkın kendilerine de verilmiyor olması. Eğer ekonomi gerçekten bir başarı hikayesi olsaydı ve insanlar normal gelirleriyle kendileri ve aileleri için makul gelecekler inşa edebilselerdi, çocukları kendileriyle aynı hayali kurabilseydi, böylesi bir talep bu kadar geniş bir karşılık bulur muydu? Eğer siyaset toplumun sorunlarına rasyonel ölçülerde çözümler üretebilse, akılcı yaklaşımla ülkenin geleceğini daha da ipotek altına alacak talepleri baştan reddedebilseydi, muhalefetinden iktidara tüm siyaset kurumu bu dalgaya teslim olur muydu? Muhalefet toplumun gerçekten birçok mağdur kesimine gerektiği gibi sahip çıkamayıp onların dertlerini gündeme bu kadar taşıyamamışken bu sefer üstün bir performans gösterdi. EYT'lilerin sorunlarını çözecek iktidar olmak ve o kesimden alınabilecek oylar sebebiyle kimse alanı diğerine bırakmadı. Mesele iktidarın en az kendileri kadar irrasyonel olabileceğinin düşünülmemesi. İktidarda daha önce makul ve meşru gerekçelerle yapmayacağını ilan etmiş olsa da gelinen noktada seçimi kazandıracak her şeyi gelecekteki maliyetine bakmadan yapabilecek bir Erdoğan var.
Tahran Radyosu.
Arslan Bulut 31 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde bu şartlarda seçime gidilir mi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yeni bir yıla girerken bir durum tespiti yapmak gerekir. Türkiye birçok sorunları olsa da bir hukuk devletiydi. Adalet sistemine, orduya güven yüksek oranlardaydı. Adalet Bakanı olmadan önce 2014 yılında Abdülhamit Gül Türkiye'de yargıya güvenenlerin oranının uzun yıllar %60-70'lerde seyrettiğini ancak son dönemde bu oranın %20'lerin altına düştüğünü söylemişti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Gül'ün bakanlığı sırasında ve sonrasında durum daha iyiye doğru değil, daha kötüye doğru değişmiştir. Öyle ki artık önemli davalarda hakim değişikliği yapılmakta ve siyasi iradenin istediği doğrultuda karar vermesi mümkün olmayan hakimler başka görevlere atanmakta ve yerlerine başka hakimler atanmaktadır. Yargıya müdahale sadece adil yargılamayı değil, seçimlerin güvenliğini de ortadan kaldırmıştır. Ülkenin yönetim sistemini ve rejimini ortadan kaldıran anayasa değişikliği, meclisten usulsüz oylama ile geçmiştir. Gizli oy kullanmak esas olmasına rağmen, oy kabinlerinin başında bekleyen özel görevli milletvekilleri, kendi partilerine mensup milletvekillerinin renkli oy pusulalarını göstermesini istemiştir. Yani meclisteki anayasa değişikliği oylaması geçersizdir. Ama referanduma sunulmuştur. Referandumda ise oylama devam ederken kural değiştirilmiş ve mühürsüz oylar geçerli sayılmıştır. Böyle bir oylama ile Türkiye'nin kaderi değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanının geçerli bir üniversite diploması olup olmadığı ise gündeme dahi getirilmemektedir. Türkiye yeni bir genel seçime doğru giderken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve 4 üyesi muhtemel adaylardan biri aleyhine şikayette bulunmuş, yani taraf olmuştur. Yarın o kişi aday olursa YSK'nın tarafsızlığından bahsedilebilir mi? Kaldı ki sadece YSK değil, il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyelerinin çoğunluğu yakın zamanda atanan hakimlerden oluşacaktır. Hakim atamalarında ise iktidar partisinde görevli avukatların tercih edildiği herkesin malumudur. Kısacası Türkiye'de artık seçim güvenliği yoktur. Muhalefet bu hukuk dışı şartlar altında seçime giderse kaybetmeyi şimdiden kabul etmiş demektir. Bu konu kimin aday olacağından daha önceliklidir. Çünkü kim aday olursa olsun oyların geçerli olup olmadığını belirleyecek olan il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleridir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerini, ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Süleymani Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere İslam'ın yiğit komutanı Hac Kasım Süleymani'nin 3. şehadet yıl dönümündeyiz.
Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin 2. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Şehit Kasım Süleymani hayatının büyük bir bölümü savaş ve mücadele ile yoğruldu. Fakat Hacı Kasım ve silah arkadaşlarının İslam devrimi sırasında farklı zamanlarda katıldıkları mücadeleler ve savaşlar insanlık tarihinin dolu olduğu savaşların çoğundan çok farklıdır. 8 yıllık kutsal savunma hatıralarını onların ravilerinden okuduğumuzda çok belirgin ve bariz olanın savaşçıların Allah'a tevekkül ve imanları olduğu anlaşılıyor. Hacı Kasım'ın anılarında şöyle okuyoruz. Cepheye katıldığımız ilk günlerde düşmanın her şeyi yapabileceğini biliyorduk. Fakat yaptığımız ilk hamlede düşman güçlerini Susengert Caddesi'nden Hamidiye'ye kadar geri püskürtmeyi başardık. Bu da düşmandan zihnimizdeki yanlış görüntünün yok olmasına sebep oldu.
Ahlak ve duyguları kutsal savunmanın diğer yiğit komutanları gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin manevi ortamında şekillenmişti. İmam ihlaslıydı, Allah için çalışırdı, tevekkül, huşu ve özen ehliydi, ibadet ehliydi. Şehit Kasım Süleymani ise İmam Mektebi'nin öğrencisiydi. Rahmetli İmam Hümeyni'ye aşıktı ve kendini imamın ülküleri, çizgisi, düşüncesi ve yolunun izleyicisi biliyordu. Hac Kasım ve Sarullah Tümen'in adı iç içeydi. Hangisini söylersen öbürü akla gelirdi. Şehit Kasım Süleymani 8 yıllık savunma döneminde 41. Sarullah Tümeni komutanıydı. Öyle bir tümen ki ilk başta sadece bir tek üyesi vardı, o da Hac Kasım'dı. Tümen adını Şuş cephesinden almıştı. Zira yeni bir savaş hattı oluşmuş ve düşman da elinden geldiği kadar orayı fazla vuruyordu. Ve birçok savaşçı da bu savaşta şehit olmuştu.
Kerbela 5 operasyonu kutsal savunmanın önemli ve kader belirleyici savaşlarından biriydi. Saddam askeri teşkilatını 10 katına çıkarmış ve nitelik olarak katlanarak büyümüştü. Dünyanın en önemli teçhizatının büyük bir kısmı Irak kuvvetlerinin emrindeydi. Düşman tanklarının sayısı 5000 ve personel taşıyıcısı da 4000'e ulaştı. Hava savaşında düşman dönemin bütün araçlarına sahipti. İnsan nefesi ve vücut ısısına duyarlı olan AVAX uçakları, radarlar, düşmanın harekatlarımızı keşfetmesini çok kolaylaştırdı. Buna karşın İran kuvvetlerinin imkanları çok kısıtlıydı ve operasyonlarını gizli tutmak için ağır bedeller ödemek zorunda kaldılar. Şehit Süleymani operasyonun gerçekleştiği gece hakkında şöyle diyor. O döneme döndüğümde ne o cesaret, ne o fikirler ve ne de o kişilerin bu dünyaya ait olmadıklarını hissediyorum. O sahneleri Allah yaratmıştı ve hakim olan ise onun iradesiydi ve o ortam oluştu.
Savaş cephelerinde etkili olan konulardan biri kutsal savunma ordusu komutanlarının davranışlarıydı. Hac Kasım ise bu komutanlardan biriydi. Kendi güçleriyle birlikte keşif için düşman hattına çok yaklaşan, operasyon sırasında en ön safta yer alan ve her zaman güçlerini merak eden bir komutandı. Anılarında şöyle yazıyor. Askeri eşitsizlikleri bir kenara iten bizim savaşın özelliklerinden biri, kutsal savunma sahnelerinde yaşanan inisiyatiflerdi. Bizim dünyadaki klasik ordulardan farkımız, gel ve gidin davranış ve manevi konularındandır. Bizim komutanlar önde durur ve gel derler. Fakat klasik komutanlar geride durur ve git derler. Bu yüzden bizim savaşta komutan şehit sayımız diğer savaşlarla kıyaslanamaz.
Ey cihat ruhiyeli serkerde bayraktar olan, ey qolu kəndən gələn Abbasinə oxşar olan, rahi həddə başlayan sərdar həmi əskər olan, ey vilayət əskəri sərdar salam olsun sənə, əhl-i beytin notəri sərdar salam olsun sənə.
Dünyaya etdin sən bunu elan, olsun hərəmlər son buzan qurban, oldun ərəmdavri xanım Zeynəb, Labbeyk Zeynep söyledin her an. Sende Ali'den çok olu bizler, senle gülüp kan güzel yüzler, sensiz şehit övladları gemcin, ümid ile her gün seni gözler. Sen İslam'ın sadık olan eskersen kavsim, İslam'ın sadık olan eskersen kavsim, Seyyid Ali'nin maliki eştersen kavsim, Seyyid Ali'nin maliki başlarsan
Kutsal sanma yılları ardından Hac Kasım Süleyman'ın adı İran sınırlarını aştı. Fotoğrafı Time ve Newsweek'in ilk sayfasında Batı Asya bölgesinde etkin bir şahsiyet olarak basıldı. Fakat daha da önemlisi Kudüs gücü komutanının onu sadece İran'da değil bölgede seven milyonlarca kalbin komutanı olmasıydı.
Kudüs günü İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin emriyle Hicri Şemsi 1369 yılında devrim muhafızları ordusuna eklendi. İslam devriminin zaferinden sonraki yıllarda bu güç fiilen İran İslam Cumhuriyeti için savunma ve güvenlik caydırıcılık rolü oynadı. Kudüs gücü rahmetli İmam Hümeyni'nin düşüncesinden yola çıkarak şekillendi. İmam Hümeyni şöyle buyurmuştu. Bugün Doğu ve Batı kendilerini sahneden indirebilecek tek gücün İslam olduğunu çok iyi biliyorlar. Yetkililer bizim inkılabımızın İran'la kısıtlı olmadığını bilmelidirler. İran inkılabı İslam dünyasının ve hüccetin bayraktarlığındaki büyük inkılabın başlangıç noktasıdır ki Allah tüm Müslümanlar ve dünyadakileri onurlandırsın ve zuhurunu bu çağa yerleştirsin.
Harem savunucuları bu düşüncenin açıklamalarından biridir. Şehit komutan Hac Kasım Süleymani küresel bir bakışla harem savunucularını IŞİD teröristlerinin cinayetlerine karşı kurdu. Şehit Hac Kasım'ın IŞİD'le savaşma konusundaki program ve planlama yöntemi, onun ve arkadaşlarının kutsal savunma yıllarındaki savaş cephelerindeki tecrübelerine dayanıyordu. Ve Saddam'ın Baas rejiminin askeri saldırısına karşı İran'ın 8 yıllık kutsal savunma deneyimini mazlum ulusların zalimlere karşı savunması için uygun bir model olarak görüyordu.
Hac Kasım Süleymani bir halkın zulme uğrayarak orantısız bir saldırıda izzet ve şerefini korumak ve zafere ulaşan savunma yapmak isterse daha önce tecrübe edilen zafer yönetiminin kutsal savunma yöntemi olduğunu belirtiyordu. Bu konuda bölge ülkelerindeki halklarını İslami temellere dayanarak savunmalarını işaretle İran halkı kutsal savunmasını örnek alarak etkilerini kendi toplumlarında görebildiklerini söylüyordu.
Önce Süleymani ve Fahrizade bizim de şehitlerimiz. Onları saygıyla anıyoruz. Yani hem İran milletinin hem Türk milletinin hem de bütün mazlumların ve insanlığın şehidi. Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı.
Hac Kasım Süleymani'nin dirayet ve yönetiminin sonucu direniş ekseni oluştu. Bu cephe Hizbullah, Haçlı Şabi, Fatimiyon, Zeynebiyon, Heyderiyon, Ensarullah ve diğer birçok gruptan oluşuyor. Bu güçler İran, Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan ve Pakistan gibi farklı ülkelerden oluşarak Hazreti Zeynep Selamullah Aliha türbesini savunmak ve İslam için örgütlendiler. Ve bazı basılı ülkelerin yardımı ve Amerika'nın elebaşlığında kurulan ve İslam adını kötüye çıkarmak ve Müslüman kanı akıtmak için IŞİD terörizmini yenilgiye uğrattılar. Öyle ki artık bu terörist grubu onların hükümet merkezi olması planlanan Irak ve Suriye'de bile çok az görüyoruz.
Şehit Süleymani Mektebi'nde güç yalnızca Allah'a aittir. Allah'ın vaatlerinin mutlaka gerçekleşeceğine inanırdı. Tehditleri fırsat olarak değerlendirir ve tehditlerin kalbinde yer alan fırsatların ise bizzat fırsatların kendilerinde olmadığına inandı. Bu nedenle Suriye meselesinde siyasi çevreler ve El Cezire gibi uluslararası medya Şam'ın yakında düşeceğinden bahsederken Şehit Süleymani görünüşün aksine Amerika ile Siyonist rejim ve Arap hükümetlerinin büyük komplosu ve fitne çemberinin kırılabileceğine inanırdı. İşte Şehit Süleymani bu hedefle meydana indi ve olayları tersine çevirmeyi başardı.
Örnek vereyim. 2017 yılında Siyonist rejim, o zaman Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda dedi ki biz 3 sorunla karşı karşıyayız. Bak Lieberman'ın sözü. 1 İran, 2 İran, 3 İran. Dedi ki İran dedi karşımıza Yemen'de çıkıyor, Filistin'de çıkıyor, Gazze'de çıkıyor, Lübnan'da çıkıyor, Irak'ta çıkıyor, Suriye'de çıkıyor. Lieberman'ın sözü. Bütün bunları da organize eden diyor dünyanın en tehlikeli adamı Kasım Süleymani'dir. 15 Temmuz'un o akşamından tut sabahına kadar. O 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılması için kim ne yaptıysa ondan daha fazlasını yapan kişinin adı Kasım Süleymani'dir. Bir komutanın Türkiye'de Amerikan ve İsrail projeleri gerçekleşmesin diye yaptıklarının adını birisi koysun. Ben diyorum ki bak diyorum ki avamından havasına, çiftçisinden reisi cumhuruna öyle ya, vatan savunması önce kime düşer? Yani İran'ın Çirmanlısına mı düşer, Türkiye'nin Ankaralısına, Konyalısına, onlara düşer değil mi yani? Ama ne yaptı Çirmanlı Süleyman? Dedi ey Amerika, benim göğsümü ezip geçmedikçe Türkiye'de bu amacına ulaşamayacaksın. Bu sözü söylememin, bakın diyorum ya, 40 tane radar kaydediyor şu sözlerim.
Kor General Süleyman'ın cesareti dost ve düşman herkesin dilindeydi. Dünyada birçok cesur insan vardır fakat Komutan Süleymani'yi diğerlerinden ayıran ve unutulmaz kılan ise onun Allah ve dini inançlar için çalışmasıdır. Kalplerin komutanı defalarca şehadet sınırına kadar gitti. Fakat her seferinde cesaret ve akıllı komutanlığı ile düşmanın zayıf noktaları ve yumuşak karnını onlara gösterebildi. Şehit Süleymani'ye ait bir sitede o yıllarda şöyle yazılmıştı. Ebu Bekir Bağdadi sizin cuma namazı hutbelerinde Kasım Süleymani de tutuklar ve ürdünlü pilot gibi kafese atarak yakacağınızı söylediğiniz gün ben 3. sırada ve tam da sizin karşınızda oturuyordum.
Şehit Süleymani sanki tehlikeli meydanlarda tüm işleri kendisinin yapması için doğmuştu. Irak'ta da Amerli, Cerful Seher, Samerra, Felluce bölgeleri ve Ambar bölgelerindeki önemli operasyonlarda meydanda hazır bulundu. Bedir ordusu komutanı Hadi el-Ameri, IŞİD'in Hac Kasım'ın adından bile korktuklarını belirtiyor. Irak-Kürdistan bölgesi eski Cumhurbaşkanı Mesut Barzani anılarında IŞİD'in Erbil kapılarına ulaştığında Amerika, Türkiye, İngiltere, Fransa hatta Suudi Arabistan büyükelçiliklerini yardıma çağırdığını fakat hiçbirinin yardıma hazır olmadıklarını fakat yardımlarına sadece bir kişinin koştuğunu, onun da kendi güçlerinden 50 kişiyle hızla bölgeye gelerek birkaç saat içinde olayları tersine çevirebilen komutan Süleymani olduğunu belirtiyor.
Tahran Radyosu.
Hacı Kasım mazlum Filistin halkını asla unutmadı. Filistinli savaşçılara verdiği destekle Siyonist rejime karşı halk direnişini yeni bir mücadele aşamasına taşıdı. Gazze'nin direniş tesislerini güçlendirmeyi ve güçlü kılmayı başardı. Hacı Kasım, Gazze'deki direniş grupları arasında ayrım yapmadı. Ortak düşman olan Siyonist rejime karşı koyabilmeleri için herkese yardım edilecek. Kudüs adı, Serdar'ın hayatında merkezi bir rol oynadı. Tarik el-Guds, şehit Hac Kasım'ın kutsal savunma döneminde iki tugayı komuta ettiği ilk operasyondur. Savaştan sonra doğu sınırlarındaki şirret güçlerle mücadele etmek için Kudüs karargahına komuta etme sorumluluğu kendisine verildi. Belki de bu yüzden birçok kişi onun kan bedelinin de Kudüs'ün özgürlüğü olduğuna inanıyor.
İslam azam verdin, Abbas kimi oldu kalem kollar. Sen Kerbela'da Kerbela gördün. Nabla sen tek ömrünü sürdün, candan kesip İslam azam verdin. Abbas kimi oldu kalem kollar. Kerbela'da Kerbela gördün. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşdersen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşdersen Gavsim. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim. İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşdersen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki
aşlarsan kovsin.
Hac Kasım Süleymani, insanı tek boyutlu bir varlık olarak görmeyen İslam mektebinde terbiye edilmiştir. İslam açısından sadece ilim öğrenen kişi mükemmel insan değildir veya züht ve takvaya bürünerek riyazete çekilen veya siyaset sahnesinde ulusal çıkarlar adına hakkı çiğneyen kişi mükemmel değildir. İslam tarafından eğitilenler Hac Kasım'a benzerler. Hac Kasım ne maneviyatın onu siyasetten alıkoymadığı ne de siyaset onları ahlak ve takvadan. Şöyle derdi: neden siyasette ahlakı unutmamızdan üzülüyorum? Ahlak ve takva neresi içindir ki? Neden siyasete girdiğimizde takvalı olmamız gerektiğini unutuyoruz?
Hac Kasım şehit yol arkadaşlarından birçoğu gibi gücümüzün sahip olduğu teçhizata değil Allah ile bağlantımıza bağlı olduğuna inanıyordu. Allah, Hac Kasım'ın tüm işlerinin ekseniydi. İç huzuru ve cesaretinin kökü, Allah'a olan inancı, güveni ve o istemedikçe hiçbir şeyin olmayacağına olan kesin inancıydı. Şehit Süleymani, Resulullah'ın Ehl-i Beyti, özellikle kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'ya özel bir saygısı vardı. Hac Kasım dünyayı Allah'ın mahzeri olarak biliyordu. Bu nedenle savaş meydanlarında dahi ilahi sınırlara riayet etmeyi farz görmektedir.
İnsanı Allah'a yaklaştıran en önemli ibadetin insanlara hizmet olduğuna inanan Hac Kasım, halka aşıktı ve onları düşünürdü. Halka karşı Hazreti Emirül Mü'minin aleyhisselamın Malik'e işçilere yazdığı mektubu uymaya çalışırdı. Şehit Kor General Süleymani, Allah kullarına hizmet etmeyi Allah'a yaklaşmak için kullanılan araçların en güçlüsü olduğuna inanırdı. Bu yüzden sıradan bir savaşçı olmasından devrim muhafızları komutanlığına getirilene kadar davranışı hiç değişmedi.
Yoğun olmasına rağmen hiçbir zaman 8 yıllık kutsal savunmadaki savaş arkadaşlarını unutmadı. Naser Tövbe ise 41 Sarullah Tümeni Tugaylarının komutanlarından biriydi. Hicri Şemsi 1362'de Velfecr 4 operasyonu sırasında beline isabet eden şarapnel nedeniyle belden felç oldu. Hac Kasım o tarihten itibaren komutan Tövbe'nin şehit olduğu 25 yıl boyunca her yıl başında Kerman'a gider, annesi ve babasının ziyareti ardından Tövbe'lerin evine gider, silah arkadaşına banyo yaptırır ve kendisine hemşirelik yapardı.
Şehit Süleymani çok sade yaşadı. Makamındaki sıradan mobilyası çalışanlarının ofislerindeki mobilyadan hiç farkı yoktu. Hayatı boyunca küçücük bir evde yaşadı. Şehadeti ardından evine girmeyi başaran kameralar gördüklerine inanamıyor. Hayretler içinde acaba burası komutanın yaşadığı ev mi diye soruyorlardı.
Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Münafıklar, Amerika destekli terör örgütü.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 29 Aralık'ta Şahçera şehit aileleriyle yaptığı görüşmede yaptığı konuşmanın bir bölümünde münafıklara ve onların suçlarına değindi.
Bugünkü sohbetimizde onların Amerika ile bağlantılarına değinmek istiyoruz.
Amerika 15 yıl boyunca münafıkları terör örgütleri listesine aldı. Bunun sebebi münafıklar terör örgütünün İran'a karşı canice eylemleri değil, bu terör örgütünün İran İslam İnkılabı öncesinde bazı Amerikan vatandaşlarının öldürülmesine karışmasıydı. Amerika Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir raporda şöyle yazdı. Albay Louis Lee Hawkins 2 Haziran 1973'te öldürüldü. Hava albayı Paul Schaefer 21 Mayıs 1975'te öldürüldü. Hava albay Jack Turner 21 Mayıs 1975'te öldürüldü. Rockwell International'ın bir çalışanı olan Donald J. Smith 28 Ağustos 1976'da öldürüldü. Rockwell International'ın bir çalışanı olan Robert A. Krongard 28 Ağustos 1976'da öldürüldü. Rockwell International'ın bir çalışanı olan William C. Cattrall 28 Ağustos 1976'da öldürüldü.
Buna dayanarak 1997'de Sözde Halkın Mücahitleri örgütü İslam İnkılabı'ndan önce 6 Amerikalı'yı öldürmek ve 1992'de İran'ın Birleşmiş Milletler'deki diplomatik merkezine saldırmaya teşebbüs etme suçlarından dolayı Amerika'nın terör grupları listesine dahil edildi. Fakat münafıkların Amerikan terörist listesinde kalması uzun sürmedi. Eylül 2012'de Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Sözde Halkın Mücahitleri örgütünün adını terör grupları listesinden çıkardığını ve örgütün Amerika'daki menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını artık bloke olmadığını ve bu grupla ticaret yapmak için izne gerek olmadığını duyurdu.
İngiliz Guardian gazetesi Avern Marat tarafından kaleme alınan bir haberdi. Şöyle yazıyordu. 2009 yılında İngiltere bu grubu terör grupları listesinden çıkardı. Barack Obama'nın başkanlığı sırasında bu grubun adı terör gruplarından çıkarıldı ve daha sonra Irak'tan Arnavutluğa geçmelerine yardım edildi. Amerika'nın münafıklara verdiği destek grubun terör listesinden çıkarmakla bitmedi ama bu ülkenin bazı yetkilileri münafıkların yıllık toplantılarına katılarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suç eylemlerini desteklediler. Guardian gazetesi de münafıklar mitingini kast ederek bu konuda şunları yazdı. Paris'te düzenlenen yıllık konferansta onlarca Amerikan ve İngiliz temsilcisi, politikacılar ve emekli askerler katılarak İran hükümetini devirmek istediklerini açıkça beyan ederek Recevi İran'ın lideri olarak tanıdıklarını belirttiler.
Aslında münafıklar İran'daki Mossad ve CIA terör politikalarının yürütme koludur. Bu terör örgütü çeşitli bahanelerle İran'da meydana gelen karışıklıklarda önemli rol oynuyorlar. Buna ilaveten Batı'nın İran'a karşı yürüttüğü bilişsel savaşta da onların adeta yürütme kolu oldular. Münafıkların terör eylemlerine gelince dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır.
Bunların birincisi suikastın İran halkına karşı Amerikan stratejisinin bir parçası olmasıdır. Amerikalıların İslam İnkılabı'nın zaferinin en başından beri inkılap karşısında yaptıklarından biri de münafıklar da dahil olmak üzere terörist gruplara doğrudan ve dolaylı destek olmalarıdır. Hicri Şemsi 60'larda inkılabın etkili isimlerini suikast ve terör saldırısı düzenlemesi ve günümüzde de ülkenin nükleer bilim adamlarının münafıklar tarafından şehit edilmeleri Amerika'nın İslam Cumhuriyeti ve İran halkıyla ilişkilerinde stratejisinin değişmediğini gösteriyor.
İkincisi ise münafıklar grubunun Amerika'ya mensubiyeti ve sadakatidir. Münafıkların terör eylemlerine evriminin yadsınamaz noktalarından biri de Batılı ve Amerikalı efendilerine ihanet etmeleri, teslim olmaları ve onlara bağımlı olmalarıdır. Senatör John McCain, New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani ve John Bolton gibi bazı Amerikalı yetkililerin münafıkların son yıllarda yaptığı miting ve konferanslarına katılmaları Amerikalıların bu terör örgütüne desteğini ve bağlılığını ortaya koyuyor.
Tahran Radyosu.
Üçüncüsü, birleşik saldırının diğer unsurları ile terör sinerjisidir. Münafıkların terör eylemlerinin bir diğer önemli noktası da Batılı ve Amerikalı efendilerinin terör silahı olarak kullanmaları ve yaptırımlarıdır. Bu stratejide Amerikalılar azami yaptırımları uygularken aynı zamanda münafıklar gibi terör örgütlerini de terör amaçlı kullanmakta ve İran halkı ve hükümetine baskı ve taleplerini dayatmaya çalışmaktadır.
Dördüncüsü ise insanlar arasında terör yaratmaya çalışmasıdır. Hicri Şems'i 1360'lı yıllardan itibaren münafıkların amaçlarından biri de halk arasında İslami nizam ve iktidardan uzaklaştırmak için korku ve terör havası yaratmaktır. Ancak münafıkların terör eylemleri halkla nizam arasına mesafe koyamadı ve tehditlere ve terör eylemlerine rağmen İslam inkılabı ülkülerini savunma yolundan ayrılmamış, inkılap ve şehitlerinin kanı ve dayatılan savaş ve ardındaki yıllarda olduğu gibi çeşitli alanlara katılmaları bu konuyu ispatlamıştır.
Beşincisi ise direniş ekseninin ilerlemesine engel oluşturmasıdır. Direniş stratejisinin bölgesel düzeyde sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması, bu yıllarda münafıkların ve onların batılı ve siyonist destekçilerinin terör eylemlerinin bir diğer sonuçlarından biri olmuştur. Münafıkların yerel ve bölgesel düzeydeki terör eylemlerinin yanı sıra direniş liderlerine yönelik suikastların da İran İslam Cumhuriyeti ve bölgenin direniş stratejisinde bir aksama yaratamamış olması dikkat çeken bir başka noktadır.
Ünlü Yahudi gazeteci ve blog yazarı olan Richard Silverstein bir yazısında münafıklar terör grubunu terörist olarak nitelendirirken onların destekçilerini şiddetle eleştirmiştir. Silverstein, münafıkların İran'da Mossad örgütü için düzenledikleri suikastlerden elde ettikleri gelir kaynağını belirterek Mossad şüphesiz iyi para ödüyor. Hatta 2007'de Bush'un İran'ı istikrarsızlaştırmak için ayırdığı 400 milyon doların mücahitlere, Mossad'a veya her ikisine birden verildiğine inanıyorum, diyor. Silverstein yazısının sonunda münafıkların amaçlarına ulaşmak için her yolu denemeye hazır olduklarını vurgulayarak şöyle yazdı. Amerikalıları öldürmek kendilerine yararlı iken onları öldürdüler. Şimdi de İranlı bilim adamlarını öldürmeleri onlar için karlı ve gelir kaynağı oldukları için onları öldürüyorlar.
Hiç şüphesiz münafıkların İran halkına karşı işlediği suçlar Amerikan istihbarat teşkilatlarının bazı Avrupa ülkelerinin visyonist rejimin desteğiyle işlenmektedir. Ve bu terör örgütünün işlediği suçlardan bu ülkeler ve işgalci rejim sorumludur. Ancak bu terörist grup İran İslam Cumhuriyeti'ni eleştirenler arasında bile sevilen bir grup değil ve bu grubu desteklemek İran halkının yandaşlarına olan nefretini artırmaktan başka bir işe yaramaz.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın desteklediği ve İran halkına karşı korkunç cinayetler işleyen münafıklar terör örgütünü özetle tanıtmak istediğimiz sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz.
Bizleri www.parsuday.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Hac Kasım Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümü anma merasimi Kerman şehrinde halkın geniş katılımıyla başladı. İslam İnkılabı rehberi Şehit General Süleymani direniş cephesini canlandırdı ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Şehit Süleymani konulu kültürel üretimler sergisini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Amerika ve Batı'nın Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin hukuki dosyasının takip süreci önünde engel oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. İran'ın batısında yer alan Kürdistan ilinin Bane kentinin Cuma imamı Mamusta Abdurrahman Hudayi, teröristler Şehit Süleymani'nin adını duymaktan bile korkuyorlar dedi. Irak Haçlı Şabi Teşkilatı liderlerinden biri Şehit Kor General Kasım Süleymani şehadetini İslam dünyasının büyük dönüm noktası olarak değerlendirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı düşmanın siyasi operasyonlarla planlarını ilerlettiğini söyledi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82 ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.